Evet, hoş geldiniz bir kez daha. Adalet Arayışı Seminerliğimiz size. Karakutu düzenli olarak, Karakutu Derneği düzenli olarak her ay, sene içerisinde en az bir Adalet Arayışı Semineri yapmaya çalışıyor. Tabii daha ölü sezon dediğimiz yaz ayları dışında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye'de mülteci, çocuk mülteci olmak. Ben Selda'ya ve Rojdan'a çok teşekkür ediyorum bu çağrımızı kabul edip burada görüşlerini paylaşacakları için. Genelden özele gidelim istedik. Dolayısıyla ilk önce sözü Selda Bozbuğ'a vereceğim. Sonra Rojdan Aksoy görüşlerini bizimle paylaşacak. Sonrasında da soru cevap kısmına geçeceğiz. Konuşmacılarımızdan öncelikli olarak ilk etapta konuşmaya başlamadan önce bir kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Buyurunuz efendim, Selda Bozbıyık.
Hepiniz hoş geldiniz. Selda ben. Şu anda Hayata Destek Derneği'nde çalışıyorum. Çocuk güvenliği uzmanı olarak. Yaklaşık 3 yıldır Hayata Destek'teyim ve aslında insani yardımda çalışıyorum. Farklı departmanlarda. Daha öncesinde de aslında eğitim fakültesi çıkışlıyım ODTÜ'den ve bu çocuk hakları, alternatif eğitim bu alanlarda aslında çok uzun yıllardır bu çocuk çemberlerin içerisindeyim. Sadece araya bir 4 yıllık bir kırsal macerası vardı. 4 yıl kadar bir kırsalda yaşadım. Bir sonra tersine göç. Mültecilerle çalışabilmek için şehre tekrar döndüm. Yani bugün aslında olabildiğince sunum hazırlamadım çünkü biraz sohbet havasında da geçsin istiyorum. Mevcut durumda belki sizin de katkılarınız burada olduğunuza göre çocuğa dair hangi başlık sizi buraya en çok getirdi? Mülteci başlığı mı, çocuk başlığı mı, mülteci çocuk başlığı mı bilmiyorum. Aslında konuşmanın başlığını ben mülteci çocuk ama mülteci parantez içinde yazarak belirtmiştim. Ben devam edeyim mi yoksa Rojdan da
Olabilir Rojdan lütfen.
tanıtsın?
Tabii tabii.
Belki sonra
Tabii
ben
daha tabii.
konuşmaya geçeyim.
Mantıklı.
Rojdan Aksoy. Ben de halkla ilişkiler mezunuyum. İletişim bilimleri okudum. Şimdi bir uluslararası dernekte çocuk koruma programı kapsamında psikososyal destek asistanı olarak çocuklarla birlikte etkinlikler yürütüyorum. 2 yıldır çocuklarla birlikte çalışıyorum. 2 yıldır gözüme çarpan, kıyıda köşede kalan biraz böyle çocukluk çalışmaları biraz kıyıda köşede kalıyor. Biraz onlara kulak vermek için bu tarz bir projeyi yaptım. Motivasyon temel kaynağı da fondu aslında. Hani biraz insanın her zaman bir şeyleri yapmak için motivasyona ihtiyacı duyuyor. Kafasındaki soru işaretlerini örgütlemek açısından. Bu açıdan da Karakutu Derneği'ne ve Adnan Ergenç Fonu'na teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Rojan ayağının tozuyla bu arada Mardin'den buraya geldi aramızda.
Yani bugün dediğim gibi aslında biraz öncelikle niye başlığı parantez içinde yazdığım noktasında başlayacağım. Bugünlerde bu çocukla çalışanlarla bir araya geldiğimizde de konuştuğumuz bir konu olduğu için çocuğu pasif bir aslında hayatımızdaki pasif bir şeymiş gibi bahsetmek. Bazen STK çalışanları olarak ya da çocuk çalışan kişiler olarak bile bazen bunu acaba ihmal ediyor muyuz? Bir çocuğu sıfatsız, acaba gerçekten bir çocuğa sıfat koymadan çocukluktan ve çocuktan bahsetmek mümkün mü? Yoksa işte baktığımızda okuduğumuz yayınlarda, haberlerde, sosyal medyada işte tinerci çocuk, taş atan çocuk, mülteci çocuk, çöp toplayan çocuk, Suriyeli çocuk gibi yoksa zaten ya başına sıfat koyarak ya da tek başına ters çevirsek bu sefer bir şeyin sıfatı olarak kullanıyoruz aslında. Bu durumda çocukluğu ve çocuğu biraz bunlardan koparıp konuşmak nasıl olur? Biraz buna bakmak, çocuğu tam odağa almak ne demek? Biraz bununla çok genel anlamda başlayıp Türkiye'de yaşayan Özellikle de bu Suriye kriziyle beraber şu an 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var Türkiye'de ve bunların %50'den fazlası çocuk, 18 yaş altı. Biraz da onların gerçekliklerini burada sizinle paylaşmak için geldim. Çok fazla sayısal veri yerine aslında biraz bu gerçeklikte kıyıda köşede kalmış şeylerden bahsetmek istiyorum aslında. Öncelikle çocuk dediğimde gözünüzün önüne kaç yaş geliyor diye sormak istiyorum aslında. Gözünüzün önüne gelen çocuk, sizi buraya getiren çocuk, motive eden çocuk kaç yaşında diye sormak isterim.
Ya ben 4-5 gibi bir şeydim. Hı hı.
18 yaşına kadar her birey.
Evet. Var mı başka? Aslında genellikle bu işe ilk başladıysak bile bizim genellikle gözümüzün önüne beliren imge 15 yaş altı, 15-18 genç dediğimiz ama aslında çocukluklarını yaşamaya dair de belki de en az söz hakkı verdiğimiz aslında çocuklar çok gözümüzün önüne gelmeyebiliyor. Ben şunu söylüyorum aslında çocuk konuştuğumuz herhangi bir toplantı ya da toplaşmada lütfen o gözünüzün önüne gelen çocuğu hep burada tutun ki bütün konuşma ve aslında etkinlik süresince bütün bahsettiğimiz her cümleden onlar olsa ne düşünürdü? O çocuk bu konuda ne hissetti? Sizin kendi çocukluğunuz da olabilir. Sizden de onu rica edeceğim aslında. Mülteci çocuklara dair de hikayeleri anlatırken biraz peki o zaman onlar bu konu hakkında ne hissediyordur diye hem biraz tanıklığa hem biraz da empatiye davet edeceğim. Yani günümüzde çocuğun, çocukluğun aslında masum, kırılgan, gibi aslında bazı gelişimsel süreçleri ve fiziksel gelişimsel süreçleri de olabilir. Bu psikolojik olarak gelişimsel süreçleri sebebiyle de bu takım böyle atıflarla bir idealize edilmiş özel olma durumları var. Aslında çocuk koruma dediğimiz yaklaşım da buradan doğmuş bir şey. Yani bu özel durumu, bu hassasiyet durumunu peki buradan bir yerden nasıl harekete geçirebiliriz? Yaptığımız savunucukların kökeni aslında buradan bir yerden başlıyor. Bazen ama şunu kaçırmış olabiliyoruz. En başta söylediğim gibi bu daha çok onların hassasiyetleri, masumiyetleri, vurgusu yaptığımız bir özel olmaları durumu çocukları daha pasifize halde tutmamıza sebep oluyor. Çocukların özne olarak bir yerde kendilerini ifade etmesinin önüne geçiyor aslında. Bu Suriye kriziyle ilgili olarak aslında bu Suriye uyruklu, yani Suriye uyruklu çocukların haberlerdeki yansımasını düşünelim. Şimdi bir medyada eğer Suriye'de bir çatışma oldu dediğimizdeki manşetle Suriye'de çatışmada iki çocuk hayatını kaybetti manşeti çok farklı yankı buluyor. Yani burada çocuğun yine oradaki işte hassasiyeti, kırılganlığına vurguda aslında savunuculukta doğru noktaya götürüyor mu bizi? Yoksa biraz bunun seyrini tersine mi çevirmemiz gerekiyor? Biraz buna bakmamız lazım aslında. Bütün hem çocuk koruma çalışan, çocuk hakları çalışan, hem sivil toplum örgütleri ya da bütün yetişkinler olarak bu sorumluluğu aslında biz taşıyoruz. Çocukluğu ve çocuğu pasifize hale getiren aslında biz yetişkinlerin, bu durumu aktife döndürmesi görevi de biz yetişkinlerin sorumluluğu. En başta zaten çocukluğu şöyle tanımlıyoruz. Biraz daha yapım aşamasında tamamlanmamış birey gibi baktığımız için aslında bu noktada kendine dair söz söylemesi için 18'e kadar beklemesi gereken birey. Bireyliğini kabul ettiğimiz noktada bile onun yararına, onun için iyi olan, genellikle onun adına ve yerine karar verdiğimiz bir süreç yürütüyoruz. Çocuğun hayatında hangi başlıkta yetişkin olursak olalım, ebeveyn olabilir, öğretmen olabilir, STK çalışanı olabilir. Burada da aslında biraz belki katılım hakkı, çocuğun katılım hakkı temelde baktığımızda yaşamsal haklarına erişimde, temel ihtiyaçlarına erişimde çok uzun zamandır çocuk korunmada, çocuk hakları hareketinde bir şey var. Son zamanlarda Türkiye'de de güçlenen bir katılım hakkını sesli dile getirmek, oyun hakkını sesli dile getirmek. Bunu aslında şey özeline çektiğimizde, şu an mevcut Türkiye'de yaşayan mülteci çocuklar özeline çektiğimizde de şu an öncelikli olarak savunuculuk yaptığımız alanlar elbette ki onların yaşamsal hakları üzerinden barınma hakları, eğitim hakları, sağlık hizmetlerine erişim haklarında başlayıp bir yerden sürdürüyoruz aslında. Öyle bir yerden başlatıyoruz. Bununla ilgili belki buradan başlayıp ben biraz yine meseleyi, peki katılım hakkı konusunda neredeyiz? Biz bir mülteci çocuğun gücünü konuşurken, onu güçlendirme konuşurken nereden devam etmeliyiz de söyleyeceğim. Şu an aslında mevcut durumda Türkiye'de yaşayan Suriye uyruklu çocuklar özelinde temel, hepinizin de belki bir şekilde takip ettiğiniz belli başlı sorun alanları var. Bunlardan işte belki de en temelde söyleyebileceğimiz eğitim başlığı var. Eğitime erişim durumu, sağlık başlığı var. Çocuğa özel indirgediğimizde çocukların çalıştırılması, erken yaşta evlilikler ve okullarda belki duyduğunuz, tanık olduğunuz sosyal uyum aslında. Eğitime katıldıkça şu an, mülteci çocukların eğitime katıldıkça sosyal uyumda, o ayrışmada, çatışmada daha büyük bir ihtiyaç olduğu dile getiriliyor. Peki bu noktada nasıl bir savunuculuk yürütmek lazım? Sosyal uyum ya da kapsayıcılık diye başlıklandırdığımızda aslında neyi kastediyoruz? Maddi durum, yani önce biraz çocuk işçiliğiyle ilgili başlamak istiyorum aslında. Şu anda 2012 yılından beri bu vereceğim rakamlar eğitim reformu girişiminin son aslında açıkladığı rakamlar, son raporunda yayınlanan. 2012 yılından beri çocuk işçiliğinde ciddi sayıda bir artış var. 2012 yılında 98 milyon, bütün dünyada 98 milyon aslında çocuk işçi, çalıştırılan çocuk olduğu gibi bir rakam var. 2018 yılında ise bu 108 milyona çıkıyor. Yine eğitim reformu girişimine göre şu an dünyada 152 milyon çalıştırılan çocuk var. Bu gerçekten inanılmaz bir rakam ve bunun %48'i tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Bunu Türkiye ölçeğine çektiğimizde ise aslında şu an özellikle mevsimlik tarım alanlarında ve orta küçük ölçekli işletmelerde çalışan mülteci çocuk sayısında inanılmaz bir artış var. Bununla ilgili elbette ki resmi rakam elimizde yok. Buna dair, çünkü tam olarak biraz şu an tam bir çözüm bulana kadar, belki buna kişisel olarak da bir kendimize ayna tutmamız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz mesela sokakta gördüğümüzde bir çocuğun çalıştırıldığını ya da yemek yemeye gittiğimiz bir restoranda çalıştırılan bir mülteci çocuk olduğunda servisimizi yapan, orada nasıl bir tepki veriyoruz, nasıl bir aksiyon alıyoruz? Belki bunu bir düşünmek gerekiyor. Bu noktada şu an yürütülen savunuculuk, benim aklımdaki soru işaretlerinden bir tanesi bugünlerde bu. Uzun vadede ve kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm bulana kadar çocuk işçiliği mevzusuna, şu an kısa vadede o çocukların bugününe dair acaba yeteri kadar sorumluluk alıyor muyuz? Benim kendim özel olarak bireysel verdiğim cevap aslında almadığımız yönünde. Yanından geçip gittiğimiz çocuklar gibi ve şu an sorun bu kadar büyük olduğunda buna çok kısa zamanda da böyle çok kapsayıcı bir çözüm bulmamızda öngöremiyorum şu an. Bu dönemde de bugün şu an sokakta çalıştırılan çocuklar ya da çalıştırılan mevsimlik tarımda çalıştırılan çocuklar, biz bu soruna çözüm bulana kadar aslında çoktan büyümüş olacaklar. Bu durumda biz bu sorumluluğu şu an nereye koyuyoruz? Yaptığımız herhangi bir çocukların bugününe dair bir iyileştirme, onların yaşamsal koşulları ya da şu an çalışma koşullarına dair bu sefer acaba şöyle bir yere mi hizmet ediyor diye bir endişe taşıyoruz çocuk hakları alanında çalışanlar olarak. Acaba çocuk işini teşvik mi sayılır bu durum? Şimdi bu gerçekten çok bıçak sırtı bir durum ama bunu bence kendi aramızda tartışmaya başlayıp peki o zaman ne yapacağız noktasına gelmemiz gerekiyor. Özellikle mevsimlik tarım alanında çalıştırılan çocuklar çalıştırılmıyorsa bile aslında mevsimlik tarımda bu gündelik işte o çapalama ya da hasatta çalışmıyorsa bile aslında çocukların birçoğu çadırlarda ya da yaşadıkları o barakalarda işte kardeşlerine bakmak, o ev içi işlere katkıda bulunmak gibi aslında görevlere, bu durumda da hala ev içinde bir çalıştırma söz konusu oluyor. Mevsimlik tarımla ilgili çok çarpıcı aslında belli başlı bölgeler var ve bu eğitime erişimi olsa bile mevsimlik tarımda çalıştırılan çocukların özellikle bu hasat sezonları başladığında bir göç hali mevzu bahis oluyor o çocuklar için ve okullarını yarım bırakarak aylarca aslında okula devam edemeyerek o göç yolunda aileye katkı sağlamaya devam etmek zorunda kalıyorlar. Yoğunlaştığı bölgeler hani bizim Hayata Desteği'nde sahalarından olan işte Viranşehir bölgesi var, Adana sahası var, Zonguldak var, Fındık'ta çalışıyorlar çocuklar. Adana'da zaten hem seralarda çalışıyorlar hem de orada kalıcı bir şekilde çadırlarda yaşamaya devam eden çocuklar var. Yakın zamanda Viranşehir'de yapılan bir toplantıda mesela çok inanılmaz bir rakam açıklandı. Viranşehir'in şu an yaş ortalamasının 18.8 olduğu, ilçenin yaş ortalaması 18.8. Yani bu Türkiye ortalamasının çok altında ve çok ciddi bir çocuk nüfusu demek. Ve orada mesela tespit edilen, açıklanan rakamda sırf o ilçe özelinde bu mevsimlik tarım göçü sebebiyle okulla devam edemeyen çocuk sayısının 6.500 olduğu gibi bir rakam açıkladı kaymakamlık yaptığı çok kapsamlı bir çalışmada. Bütün bunlar, yani bu minicik bir örnek. Bugün hani bir de Mardin örneği konuşacağız. Hani başka bir perspektifte konuşacağız ama yani böyle hem makroda baktığımızda hem mikroda baktığımızda bu çocuk işçiliğiyle ilgili çok fazla hepimizin paralel yürütmesi gereken, akademinin, STK'ların, kamunun, özel sektörün eş zamanlı yürütmesi gereken çok fazla aslında aksiyon var. Erken evlilik mevzusuna geldiğimizde erken yaşta zorla evlendirme ya da zorla evlendirmenin bütün tabii ki yaştan bağımsız olarak zorla evlendirme bir savunuculuk alanı olarak karşı durduğumuz elbette ki bir alan. Ama erken yaştaki evliliklerle ilgili de İşte şöyle şeyler duyabiliyorsunuz gündelik hayatta, özellikle mülteci çocuklar özelinde. Zaten kültürlerinde var, zaten orada yasak değilmiş gibi. Bu biraz aslında bilgi eksikliğinden de kaynaklanabiliyor. Herhangi bir bildirim süreci yürütseniz bile bunu hani bir ilgili makamlardan da bazen zaman zaman duyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir gerçeklik var. Suriye'de de resmi evlilik yaşı 18. Aslında hani orada kültürlerinde var ve ya da orada serbest gibi bir durum yok. Şu anda daha da mültecilerle beraber, şu an yaklaşık 4 milyona yakın mülteciyle beraber bunların da en başta söylediğim gibi %50'den fazlasının çocuk olması sebebiyle bir taraftan Türkiye'de Türkiye'lilerin daha az doğurganlık oranıyla mültecilerin daha fazla doğurganlık oranı arasında da fark olması sebebiyle biz bir şekilde gençleşmemiz burada doğan aslında başka ülke uyruklu çocuklarla ilgili. Bu durumda bu çocukların Türkiye'li çocuklarla birlikte yaşama pratiğine katkı koymak da bambaşka bir sorumluluğumuz. O alanda çalışmakla ilgili de elbette ki ilk aklımıza gelen alanlar. Çünkü çocukların ilk temasa geçtiği, ilk böyle tanış oldukları alan elbette ki okul oluyor. Şu an mülteci çocukların, onunla ilgili de biraz sayı vereceğim, eğitime katılım oranları ile ilgili. Ekim 2009'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı rapora göre aslında okul çağındaki Suriye uyruklu öğrenci sayısı 1.082.172. Bu 1 milyonun üzerindeki çocuktan şu an 684.728'e okula erişimi var. Bu durumda bu şu demek, 400 bin çocuk şu an okul dışında. Bu baktığımızda giderek bu okula erişim oranı bu arada yıllar içerisinde artan bir eğride. Ama burada da aklımıza getirmemiz gereken bir soru var. Eğitim hakkı dediğimiz, bütün çocukların hakkı olan eğitim hakkı dediğimiz noktada okula erişmek, eğitim hakkına erişmek demek midir? Eğitimin kalitesini burada nerede bakıyoruz? Şu an aslında biz STK'lar olarak da yürüttüğümüz çalışmalarda şu an çok acil ilk etapta yaptığımız elbette ki okula erişimi sağlamak. Ama yavaş yavaş şuna geçiyoruz. Takibi nasıl olacak? Bu çocukların özellikle de 15-18 yaş arasında okula erişim sağlayan çocukların birkaç ay sonrasında okulu terk etme durumları. Okuldaki uğradıkları akran zorbalığı, ayrımcılık, ötekileştirme sebebiyle okulu bırakmaları. Bütün bu alanlar aslında şu an düzenli takip gerektiren ve elimizi hiç çekmeden mutlaka bir gözümüzü oraya çevirmemiz gereken, okullaştırmayı arttırmaya çalışırken okula kayıtları, bir taraftan da mevcut okullaştırdığımız giderek de hızlanan eğride artan okuldaki mülteci çocukların durumuyla ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor aslında. Bu noktada da aslında belki içinizde tanıyanlar vardır. Ayşe Beyazova'nın aslında yakın zamanda bir toplantıda paylaşımı çok böyle ilham vericiydi. Biraz ondan birkaç tane not aktarmak isterim. Kapsayıcı eğitimin tam olarak ne demek olduğuyla ilgili de. Aslında şöyle, kapsayıcı eğitim demek bütün çocukların elbette ki erişimini sağlamak demek, ama orada birinin birine uyumu, entegrasyonundan ziyade ya da kaynaşmasından ziyade aslında sınıfımızdaki her çocuğun, okula erişimi olan her çocuğun bütün o biricikliklerini dikkate alarak, bütün ihtiyaçlarını, o biricik ihtiyaçlarını dikkate alarak ihtiyaçlarını karşılayabildiğimiz ortamlar yaratmak. Bununla ilgili de aslında Ayşe Hoca 5 tane başlık saydı o geçen gün bir toplantıda. Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Şu an zaten birinci etapta eğitime erişim, elbette ki bu kapsayıcı eğitimin birinci temel şeyi. Eğitime erişimi kolaylaştırmak. Buradaki kör noktalardan işte bir tanesi az önce bahsettiğimiz mevsimlik tarım alanlarında yaşayan, çalıştırılan çocukların eğitime erişimi şu an inanılmaz bir kör nokta. Bununla ilgili farklı modeller geliştirmek gerekiyor. Ya da bir takip sistemi. Bununla ilgili aslında Milli Eğitim'in de ortaklarından olduğu mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi projesi var, METİP. Onunla ilgili hani bazı şehirlerde bir şeyler yapılmaya çalışıyor ama daha fazla geliştirmesi gerekiyor. İkincisi de paradigma değişimi. Bu da şu aslında, hangi paradigmanın değişimi? Başarı paradigmasının. Şu an bir çocuğa sorduğumuzda başka bir yine raporda mesela yapılan bir çalışmada çocukları başarı diye sorduğunuzda, daha doğrusu pardon, çocuklara mutlu musun okulda dediğinizde aslında ilk aldığınız cevaplardan bir tanesi parametre olarak okul başarısıyla mutluluğu eşleştiriyor olmaları. Belki bizler de aslında yetişkin olarak bakarken buradan bir yerden bakıyoruz. Bu anlamda bizim bu başarı paradigmasını dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da daha böyle akademik başarı odağından başka bir yere çekip daha sosyal, duygusal anlamda başarıyı nasıl bakıyoruz? Hangi göstergelerle bunu ölçebiliriz? Biraz buna bakmamız gerekiyor. Diğer üç tanesi de aslında okullardaki esneklik ortamının sağlanması, işbirliği ortamının sağlanması ve kapsayıcı okul kültürünün sağlanması. Burada bütün paydaşların taşın altına elini soktuğu, hem kamu, hem ebeveyn, hem STK'lar hep birlikte aslında aksiyon aldığı bir noktaya doğru evrilmesi gerekiyor eğitim başlığının. Bununla ilgili o yayınlanan, yapılan çalışmada, yine Bilgi Üniversitesi'nin öncülüğünde yapılan çalışmada, çocuklara sorduklarında çocuk mutluluğunun en temel göstergesi eğitim alanında. Çocuklar %50'si, yapılan araştırmadaki katılımcı çocukların %50'si öğretmenin ayrımcılık yapmamasını okuldaki mutluluğunun sebebi olarak söylüyor. Şimdi bunu mülteci çocuklar özelinde baktığımızda, bu çok düşük bir oran olacaktır. Öğretmenin öğrenciyi destekleyici olması, mesela bunu örneklendirmelerini istediğimizde, işte öğretmenin ona nasılsın demesi, bugün nasıl hissediyorsun demesi gibi çok temel ve basit soruların bile okulda çocukların ben okulda mutluyum demesine sebep olduğu. Bu anlamda bu minicik örnekler bile neler yapacağımızla ilgili bana daha fazla umut veriyor. Çünkü belki bütün resmi bir anda değiştirmek, hem çocuk işçiliği konusunda, hem eğitime erişim konusunda, hem de erken evlilik konusunda olmasa bile, bu minicik dokunuşlar aslında çok fazla şey ifade edecek. Bununla ilgili de bu çocuk koruma alanında ya da hak alanında çocuğu merkeze koyduğumuz ve etrafında destek halkaları çizdiğimiz modelde, bu destek halkalarında hepimiz bulunduğumuz pozisyonlardan ve yerlerden yetişkin olarak bu destek halkalarının hangi kısmını güçlendirirsek orada anlamlı bir şey yapmış oluyoruz aslında. Umutsuzluğa kapıldığımız noktalarda biraz onları hatırlamak, o iyi örnekleri hatırlamak gerekiyor. Burada iyi örnek dediğim için de şimdi aslında Pınar Hoca'nın bir Yılmaz Çocuk tanımı var. Onun üzerinden Pınar Uyan Semerci'nin şöyle bir durum olabiliyor. Bazen manşetlerde görüyoruz ya, işte mesela savaştan geldi ressam oldu ya da savaştan geldi okul birincisi oldu gibi. Şimdi bu haberlerin altına biraz baktığımızda bütün çocuklardan Yılmaz Çocuk dediğimiz daha güçlü olan, daha az travma hisseden üzerinde, travmaya maruz kalmış olsa bile, yani bütün o savaş ortamına daha az travma yaşayan çocukların, o Yılmaz Çocuklar yerine değil birlikte bu Yılmaz Çocukluk gücünde hissetmeyen çocukları kapsamak aslında. Yani bu durumda o diğer çocukların da sözü olmak ve onların gözünden de durumu bakmak ve ihtiyaçlarını görmek gerekiyor. Ne kadar oldu bu arada?
Efendim, ben 7 dakikamız daha var.
Tamam, harika. Bu aslında dayanıklılığı, Yılmaz çocuğu şöyle tanımlıyor Pınar Hoca, dayanıklılığı fazla olan çocuk. Zaten bu çocuğun iyi olma haliyle ilgili, şimdi biliyorsunuz çocuğun iyi olma hali diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bu kavram aslında şu an çocuk haklarının evrildiği noktalardan, önemli noktalardan bir tanesi. Daha öncesinde yetişkin odaklı ve yetişkinlerin belirlediği göstergeler üzerinden, çocuğun refahı üzerinden, evet bu çocuk iyidir zaten bu koşullarda diye kabullerle gelen araştırma sonuçları şimdi biraz daha çocuğu merkezine alıp, hatta çocuğu da özne olarak, muhatap olarak alıp, yani yapılan anket çalışmalarının çocuklara da yönelik yaparak, çocukların da aslında odak grup görüşmelerine dahil edilerek çocuğun refahından çocuğun iyi olma haline doğru kayan bir eğilim var. Burada da o zaman biz daha yetişkinlerin baktığı noktadan, evi var mı, barınabileceği bir yer var mı, karnı tok mu gibi daha çok temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamaması noktasında belirlediğimiz göstergeler biraz daha çocuk odaklı ve çocuğun gündelik yaşamdaki kaynaklara ulaşımı ve kendini nasıl hissettiğine odaklanan bir yaklaşım aslında. Çocuğun iyi olma hali yaklaşımı. Bununla ilgili aslında çocuğun biraz daha yaşam kalitesine bakmak ve çocuğa sorarak çocuğun memnuniyetine bakmak. Bu durumda aslında belki de bizim hiç aklımıza gelmeyecek olan az önceki ya öğretmenimin bana günün nasıl gidiyor ya da işte nasıl hissediyorsun gibi çok temel konularda bazen çözüm yatıyor. Aslında çocuklar kendi çözümlerini, kendilerine dair çözümlerini tam da bu kendi çocuk haklarına erişimde onları aktif özne haline çevirmek için aslında bu kilit bir nokta olabiliyor. Benim aslında söyleyeceklerim yaklaşık olarak bu kadar. Belki soru cevap kısmında bu bütün bu konuştuğumuz kavramlarla ilgili hani sizin soracağınız şeyler üzerinde belki daha çok derinleşiriz.
Seda, çok teşekkürler. Özellikle başlangıçta bu tamamlanmamış birey meselesi üzerinden ben çocuktan gençlik alanını düşündüm. Orada da bir geçiş dönemi bireyi sorumsalı vardır. O sorumsal üzerinden de ancak işte 30 ya da 35 yaşından sonra birey olma durumu oluyor. Bunu kırmak çok değerli ve senin somut verilerle de anlattığın işte özellikle çocuk işçiliği, erken yaşta zorla evlendirme ve eğitime erişim meseleleri de çok önemli. Ve tabii şeyin de alanın da ürettiği bir takım gerçeklikler üzerinden hepimizin aslında tam anlamıyla dokunamadığımız bir sürü alan var ve onlar hep gri olarak kalıyor. Ama bu bugün yapılmayan şey bundan sonra yapılmayacak da anlamına gelmiyor. Çok teşekkürler bu kapsayıcı bilgilendirme ve işte bilgilendirme için. Şimdi bu kapsayıcılıktan bir şeye geçelim. Mardin örneğine geçelim. Rojdancığım sana veriyorum sözü.
Teşekkür ederim. Benim çalışmam aslında yani kendi kafamdaki sorulara bir cevap bulma arayışıydı. Yani bir keşfetmeydi. İki yıldır yaklaşık, yani iki yılı aştı. Çocuk koruma alanında asistan olarak çalışıyorum. Öncesi bir akademik çalışma ortamından çıkmış olduğum için böyle kafam hep böyle bir gerçekliği aslında biraz daha nesnel bir ortama ya da nasıl uydurabilirim bunları birbirine derken böyle bir çalışma doğdu. Çalışma boyunca aslında tabii ki çocukların yaşadığı her türlü sıkıntı değerli. Özellikle temel noktalarda yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak, acil sıkıntılarına çözüm bulmak çok değerli. Ama benim kafamda ve hep karşılaştığım şey şöyle oldu. Yani benim kimlik mevzusu hep dikkatimi çeken bir konu oldu. Aslında kimliğin de varoluştan anlamda insanın varoluşunu tamamlayan ve o boşluğu bir şekilde doldurması gereken bir şey. Yani Selda da söyledi aslında çocuğun tüm sıfatlardan ya da insanın tüm sıfatlardan aslında azade olması gerekir. Ama içinde bulunduğumuz koşullar, dünya konsepti, kimlikler, kültürler, başka şeyleri de hesaba katmamız gerektiğini gösteriyor. Biraz buradan temellenen bir çalışma var. Çocukların özellikle Türklük üzerinden konuşmak istiyorum. Aslında Türklük derken aslında bir kimliği işaret edecek şekilde değil de o kimliğin aslında yapılandırılmış haliyle. Yani üst kimlik olarak bir gösterge olarak Türklük kavramını kullanacağım. Zaten bunun literatürde de yeri var. Barış Ünlü'nün bir temellendirdiği bir Türklük sözleşmesi üzerinden Türklüğün göstermiş olduğu duyguyu, kültürel yapıyı ya da ideolojik yapıyı nasıl inşa ettiğini ve farklı gruplar üzerinde nasıl bir baskıya, şekillenmeye veya hareketliliğe sebep olduğuna dair ciddi bir araştırması var zaten. Ben de aslında mülteci çocuklar üzerinde kimlik duygusunun nasıl geliştiğine bakmaya çalıştım. Yani bu kimliğe nasıl eklemleniyorlar? Bu kimliğe eklemlenirken yaşadıkları sıkıntılar, çünkü iki farklı ya da çok farklı kimliklerden bahsediyoruz. Evet, egemen kimlik, üst kimlik Türklük, ama bu coğrafyada yaşayan çok farklı kimlikler var. Bu kimliklerin merkezi kimlik olarak Türklük şemsiyesi altında yaşadıkları şeyler nedir? Buna bakmaya çalıştım. Bir slide da hazırladım aslında. Slide'da benim tamamlayamadığım, eksik olduğum ya da işte boşluk bıraktığım yerleri siz de şey yapabilirsiniz. Buradan okuyarak tamamlayabilirsiniz. Çıkış noktası zaten çocuk katılımcılığıydı. Akademide çok fazla çocuk katılımcılığıyla işlenmiş, çocukların sözüne bakarak işlenmiş çok fazla konu yok. Bunun sebebi aslında modern bilimin getirmiş olduğu o kırılganlık söylemi. Çünkü her an işte çocuk ihlali ya da işte çocukları kırılganlaştıran noktalarda bir ihlal yapıp yapamayacağımız konusunda çok takıntılıyız. Özellikle ben de bu çalışmayı yaparken öyle bir takıntıya girdim. Ama aslında bir şeye eğer kafa yormak istiyorsanız, özellikle akademik açıdan kafa yormaya çalışıyorsanız, söz hakkı vermeye çalışıyorsanız, bir, o aslında o güvenliği, o koruma çemberini nasıl kurabileceğinize dair de çok fazla emare var. O yüzden çocukluk çalışmalarına biraz cesaret vermek gerekiyor. Çocukları dinlemeye cesaret vermek gerekiyor. Bir kere hani konuşmak, mesela çocukları bir irade olarak görüp konuşmak onlar açısından çok değerli, kıymetli bir şey. Çalışma boyunca da gördüğüm şey buydu. Çocuklara bu konular hakkındaki fikirlerini boyama yaparken, konuşurken, oyun oynarken sıkıntılarını zaten dışa vuruyorlar. Yani oyun oynarken bir şekilde onun yaşadığı şeyi de söylüyor. Mesela işte dil üzerine konuşuyoruz ya da çocuk hakları üzerine konuşuyoruz. Ana dil üzerine konuşuyoruz mesela. Kendi sıkıntılarından bahsederken çocuk hakları, ana dil hakkı, evet ana dil hakkı derken bile çocuk orada yaşadığı sıkıntıları dile getirebiliyor. Yani hani çocukları dinlemekten veya konuşturmaktan kaçınmamalıyız. Çünkü çocuklarla konuştukça aslında konuşmanın şey yönü var, yani farklı perspektifleri duyma yönü var, iyileştirme yönü var, yaşadığımız travmaları paylaşma yönü var. O yüzden hani bu çok kıymetliydi. Çocuklara fikirlerini danışırken çocukların çok mutlu olduğunu gördüm. Yani hani evet, benim bu konuda fikrim var, evet biri bunu bana sordu, ben de bu konu hakkında konuşabilirim. Mesela öncesinde ebeveynlerle konuşuyordum konuyu. İşte bu kimlik süreci nasıl yaşıyorsunuz, işte nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu coğrafyada diye konuşurken, sonra çocuklarla konuşma, aslında o konuşmada bir hiyerarşi var. Yani hani yetişkinler daha konuşulabilir bireyler, fikirleri danışılabilir bireyler. Çocuklar böyle bir pozisyonda bulunmamışlar. Ailelerle konuştuktan sonra onlarla da konuşmak istediğimi söylediğim zaman çocuklar böyle İşte hadi gidelim, hadi ne zaman bizimle de konuşacaksın gibi bir böyle şey, motivasyonla konuşuyorlardı. Ve konuşurken kendilerini ifade etme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorlardı. Aslında bu tamamen klasik anlamda çocukların bir fikre ya da bir düşünceye yeteri anlamda sahip olup olmadığı konusundaki tereddütten kaynaklanıyor. Ama öyle olmadığını çalışma boyunca gördüm. Zaten temel çıkış noktası çocuk katılımcılığıydı. Çocuk katılımcılığında zaten aktif olarak çocuğa misyon verirsiniz. Yani onu aktif bir özne olarak kabul edersiniz. Ve çocuğu dinlemeye, onun sözünü hesaba katmaya dönük bir şekilde işler. Yani çocuk katılımcılığına esas almak. Bu bağlamda da dedim zaten hani kimlik üzerinde çalışmanın, bu eklemlenmenin nasıl olduğunu, çocukların kendilerini nasıl hissettiğini anlamaya çalıştım. Gene işte Türklük derken aslında temel olarak çocukların bu kimlikle karşılaşma, yani üst kimlikle karşılaşma alanları okullar olmuş. Ve okulda da temel olarak dil. Aslında bir dili konuşmak, yani şey, bir iletişim aracı olarak sadece değil, yani bir iletişim aracı olmaktan ziyade temel olarak ortak bir görme, duyma, düşünme, hissetme halidir. Yani o dili konuşurken aslında dil sizin yuvanızdır, sizi biçimlendirir, düşüncelerinizi, duygularınızı neye göre tasnif edeceğinizi aslında size belirtir. Bu bağlamda da aslında bir hareketliliğe geçmeniz gerekiyor. Çünkü sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda sizin duygularınıza hitap eden, düşüncelerinize hitap eden, sizin kimliğinize hitap eden bir yeri vardır. Ve sizden hareketlilik talep eder. Çünkü konumlandırılmış, yapılandırılmış kimlik olarak siz bu kimliği merkeze alırsınız. Türkiye'de de zaten hali hazırda bir şey problemi var yani. Bizim Türkiye'liler olarak yaşadığımız bir kriz var zaten. Farklı kimliklerin kendilerini ifade etmeleri konusunda bizim yaşadığımız temel kriz de doğan, gelen, aslında mecbur kalan, belki gönüllü de olabilir, fark etmez. Bu krizin içine taşınan bir sorun var. Mültecilerin durumu da böyle bir durum. Türkiye'nin ulus inşasının içinde olmak ve onları da bir tabiyete sürüklüyor. Yani bu tabiyet, evet, felaketten kaçmış ve acil ihtiyaçlara dönük, hani daha farklı, hani şey yapıyoruz, kesinlikle şey yapıyoruz, işte acil olarak burada bulunmalılar, şey yaşamalılar, eğitim almalılar, sosyal sağlık haklarına sahip olmalılar gibi pek çok şey söylüyoruz ama elbette ki varlık anlamında, kimlik anlamında da belli hakları var. Ama bunun önündeki bariyer Türkiye'nin kendine yapılandırılmış, konumlandırılmış üst kimlikle ilişkilenme şekli buna müsaade etmiyor. Bu yüzden de bizden bir şey talep ediyor, yani kendimizi biçimlendirmemizi talep ediyor. Yani biçimlendirmeden bu sistem içerisinde bir şekilde var olamıyorsunuz, yani dışlanıyorsunuz. Dışlanma zaten ciddi bir problem. Dışlanan birey zaten kendi varoluşuna dönük bir şey, kendini tehdit görmeye başlar aslında. Kendine döndürür o duyguları. Kendinde eksiklik varmış gibi hisseder. Çocuklarda temel olarak böyle bir sıkıntı vardı. Benim varlığım aslında problem. Yani şunu görememe durumu var. Yani evet, bu sistemde bir hata var. Yani bu sistem içleyici değil, dışlayıcı. Yani bunu fark etmek, evet, aslında doğallaştırılmış bir şey var ortada. Kimse şunu diyemiyor yani, bu sistem değişmeli. Yok, böyle bir durum da yok çok fazla. Doğallaştırılmış, çünkü sanki böyle olması gerekiyormuş ve biz ona uymamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz kendimizi. Ama konuşma içerisinde hem ebeveynlerin, hem Türkiye'li ebeveynlerin, hem Suriye'li ebeveynlerin, hem de Türkiye'li ve Suriye'li çocukların sözleri var. Mesela ben şunu çok merak ettim. İşte Mardin'de şey yok. Aslında Türk kimliğine ait, yani Türk yani bunu işaret ederken şey olarak işaret etmiyorum. Yani bir kimliği işaret ediyor gibi etmiyorum. Yani o üst kimlik anlamında biraz konuşuyorum. Süryani halkı, Kürt halkı, Arap halkı, Ezdi halkı vardır. Yani temel olarak bu halklar bu coğrafyada yoğun olarak yaşarlar. Yani nüfus baz alınırsa onlar burada varlardır. Ama Türkiye eğitim sistemi, Türkiye devlet sistemi, ulus sistemi bir tabiyetle ki diğer kimlikleri kendine uydurur. Ama mesela şöyle bir şey oldu. Ben şunu merak ettim. Türk yerel olarak Kürt kimliğine sahip bireyler, grup Suriye'den gelen Kürt kimliğine sahip, ortak kimlik aslında. Her ne kadar farklı egemenlik sistemlerinde yaşamış olurlarsa olsunlar, ortak değerlere sahip halk olarak birbirlerini nasıl karşıladılar? Aslında tam olarak bir şeye uyumun olmadığını gördüm. Çünkü ciddi anlamda hem zihinsel mesafe hem de mekansal mesafeler var. Aynı mahallede bulunmalarına rağmen bir özdeşleşmeme durumu var. Bu özdeşleşmeme durumu da gene bir başkasını ötekileştirmeyle ilgili. Suriyeli yetişkin bir ebeveynle konuşurken buradaki Kürt halkıyla nasıl temas kurdunuz, onları nasıl karşıladınız, onlar sizi nasıl karşılıyor gibi bir soru sorduğumda şey dedi, biz buradakileri Türkleşmiş diyoruz, Türk demesek de. Evet, yani Türkleşmiş demek aslında egemen kültürün duygulanma biçimini, görme biçimini, hissetme biçiminin bize geçtiğiyle ilgili bir şey. Yani bu eleştiri bununla ilgili bir şey. Çünkü
üst kimliğin sanki içselleştirilmesi gibi duyuyorum
evet, ben. Evet. Yani çünkü Türkiye'de yaşayan Kürtler aslında egemen kültürün Türklük kimliğinin imtiyazları diyelim ya da Türklük kimliğinin meşruluğu üzerinden kendilerini biçimlendirirler. Çünkü bu sistem kendileri olarak var olmalarına pek de müsaade etmez. Kısıtlar yani. Kısıtlı anlamda kendini ifade etmene sebep olur. Bu sebeple de o kimliğe dönük aslında bir dönüşüm geçirirsiniz. Bir hareketlilik geçirirsiniz. En basitinden eğitim alabilmek için bile kendi dilinizde değil farklı bir dilde eğitim alırsınız. Ya da dışlanmamak için belli düşüncelerinizi ifade etmezsiniz gibi pek çok şey yapıyorsunuz ve Suriyeli yetişkin bir bireyin de bunu gördüğünü, fark ettiğini hissediyoruz. Çünkü kendisinin bu kimliğe sahip olarak var olamayacağının, yani tam anlamıyla var olamayacağının farkında. O yüzden şöyle bir şey söylüyor. Biz buradakilere Türkleşmiş diyoruz. Mesela çocuklardan da gelen böyle bir eleştiri vardı. Gene Suriyeli Kürt kimliğine sahip bir çocuk şunu söyledi. Evet, ben Türkçe bilmiyorum. Buradaki aslında mahallemdeki çocuklar Kürt. Kürtçe konuşamıyorlar. Ben onlarla Kürtçe de anlaşamıyorum. Çünkü Kürtçe konuşmayı bilmiyorlar diyor. Çünkü ana dilde eğitim olmadığı zaman siz gittikçe o kimliğin dilini unutursunuz ya da ifade edemezsiniz. Düşüncenize yerleşir. Kendinizi ifade ederken zorlanırsınız. Eğitim dili neyse aslında bir şekilde düşünce dili de o oluyor ve gittikçe sizin hayatınıza yerleşiyor ve yapılanıyor, konumlanıyor. Bu anlamda da çocukların ortak dilde de birbirleriyle anlaşamadıklarını gördüm. Çocuklar şey diyor, biz yani arkadaşımızla aslında Kürtçe konuşsak anlaşabiliriz ama konuşamıyor. Ya da yarısını Kürtçe konuşuyor, yarısını Türkçe konuşuyor. Ben kendi dilimde de anlaşamıyorum onlarla, dedi Suriyeli katılımcı çocuklardan biri. Bu aslında bir yanıyla aslında üzücü bir şey. Çünkü ortak dilde bile anlaşamamak, asimilasyon kavramı uygun olur mu bilmiyorum ama bir şekilde yıpranmayla ilişkili. Kendi öz değerli kimliğinizi, kültürünüzün yıpranmasıyla ilişkili bir şey. Kimlik hareketliliği dedik. Çalışma içerisinde şöyle bir şey vardı. Aslında grup içi ve grup dışı mevzusu vardı. Grup içindeki bireyler, yani aynı gruba, aynı değerlere ait olduğunu düşündüğümüz bireyler bir şekilde merkezi kimliğin imtiyazlarına sahip olabilmek için kendi kimliğinin dışına çıkmak, kendi kimliğini parçalamak ya da o değerlere ait değilmiş gibi davranmak kısmına girdiler. Benim de özellikle dikkatimi çeken şuydu. Aslında egemen kimliğin sembolleri üzerinden çokça dikkatimi çeken şeyler oldu. Çocukların aslında Türk kimliğine sahip olmayan Suriyeli çocukların özellikle kolye, Türkiye bayraklı kolye, taktığını, Türk dövmesi, Türkiye bayraklı dövme yaptıklarını, Kürtçe konuşan arkadaşlarına müdahale ettiklerini, Suriyeli kimliğine sahip olsa bile bir başka Suriyeli arkadaşını Suriyelisin sen diyerek dışladığı belli şeyler oldu. Aslında bu kendi grubun, kendi aslında ait olduğu şeyden kopmaya çalışma, bir hareketliliğe girme. Çünkü egemen kültürün daha meşru bir kültür olduğunun farkında çocuklar. Ve kendilerini de bir şekilde oraya adapte etmeye çalışıyorlar. İşte bunları semboller aracılığıyla yapıyorlar. Bir başka arkadaşının farklı bir dilde konuşmasını engelleyerek yapıyorlar. Ya da arkadaşına aslında kendisi de Kürt kimliğine ya da Suriyeli kimliğine, coğrafyasına ait bir birey olmasına rağmen başka bir arkadaşını Suriyelisin sen diyerek dışlaması çarpıcıydı benim için. Çünkü geldiği boyutun aslında şeyini gösteriyor, yani hani krizini gösteriyor. Yani geldiği noktanın vahametini gösteriyor. Bu anlamda da aslında kendi içlerinde de şöyle bir noktada şey var, çatışma var yani. Aynı kimliğe sahip çocukların birbirleri arasındaki çatışmasını görüyoruz sıkça. İşte bir çocuk bir işte Kürtçe konuşurken diğerinin müdahale etmesi, işte neden öyle yapıyorsun diye sorduğum zaman Türk dili daha güzel, ben Türk dizilerini izliyorum, oradaki kahramanlık hikayelerinin çocukları ne kadar etkilediğini, eğitim kurumlarındaki aslında o kimlik baskısını çocukların hissettiğini ve bunu kendi yaşamlarına geçirdiklerini görüyoruz. Çocukların zaten şöyle bir çocuk şöyle bir şey dedi mesela, kendi kimliğinin dezavantaj olduğunu bildiği için kendi kimliğini inkar etmeye kadar bir şey söz sarf etti. İşte keşke Kürt olmasaydım, Türk olsaydım. Çünkü onlar kendini savunabiliyor ve öğretmenlerle daha iyi anlaşabiliyor. Kürtçe değil, Türkçe konuşmak istiyorum. Bize sürekli akılsız muamelesi yapılıyor. Öğretmenim beni inatçı buluyor ve dinlemeden kızıp bağırıyor gibi bir cümle kullandı. Aslında burada bir açıklama düzeni var. Özellikle şöyle bir şey var. Kendi kimliğinden vazgeçip farklı bir kimlik talebi. Aslında kendi kimliğinin kendisini savunulabilir değil de kırılgan bir birey yaptığının farkında olması gibi pek çok nokta var. Özellikle de şöyle bir şey var. Bizi akılsız sanıyorlar. Çünkü kendi diliyle kendisini ifade edemediği için çocuğun bir eksiklik yaşadığını, eksik olduğunu düşündüğü bir şey var. Özellikle de işte mesela bunu ebeveynler de ifade etti. Benim çocuğum, ben Türkçe konuşamadığım için çocuğum benden şüphe ediyor, beni beğenmiyor ya da sen hiçbir şey bilmiyorsun diyor bana ve bu benim için çok kırıcı bir şey diyen ebeveynler oldu. Ben kendi varlığımla çocuğumun gözünde de bir şey değilim. Ya da bilmediğim, buraya gelip vakıf olmadığım birçok şey beni eksik kılıyor. Çocuğum da bana karşı bir süre sonra saygı duymuyor. Yani sen de hiçbir şey bilmiyorsun dediği zaman bana çocuğum, kırılıyorum, üzülüyorum gibi söylemler oldu. Aslında pedagojik anlamda bir kültürel keyfiyetin dayatıldığını görüyoruz. Yani evet, kültürel keyfiyet bir iktidarla hani bezenmiştir ve şiddettir aslında bu. Kültürel keyfiyet dediğim şu, aslında farklı kimlikler de farklı kültürler de aynı şekilde meşrudur. Ama bunu teknik zeminine çektiğiniz zaman bir şekilde politik olarak da farklı anlamda da bir keyfiyetle karşı karşıyasınız ve bu keyfiyet bir süre sonra size bir şiddet olarak dönüyor. Bu anlamda da hem mülteci çocukların hem de yerel bazda düşünürsek bu şiddete maruz kaldığını, aslında kültürel, pedagojik anlamda kültürel keyfiyetin şiddetine maruz kaldıklarını görüyoruz. Bir başka nokta da öteki, yani mesela işte Kürt kimliğine sahip bireyler aynı kimlikteki bir bireyi ötekileştiriyor dedim. Aslında yeterli olmuyor. Ortaklık kurmaları için bir yeterli nitelik değil. Çünkü mesela bir aile şöyle dedi, bir anne şöyle dedi. İşte ben onların nasıl bir geçmişe sahip olduğunu bilmiyorum. Neye içtiklerini bilmiyorum. İşte onlara güvenemiyorum. Ben güvenmedikten sonra çocuğum da güvenmez. İşte onların giyim kuşamları bizimki gibi değil zaten. Gibi böyle ötekilik sembolü. Yani öteki sizin karşınızda belirdikten sonra bazı ortaklıklar da kifayetsiz kalıyor aslında. Kürtlerin de mesela Türkiye'de yaşayan Kürtlerin de kendilerinin altında yerleşim mülteci kimliği geldikten sonra Kürt mülteci kimliği geldikten sonra aslında hiyerarşik olarak kendi altına yerleştirdiğini görüyoruz. Tabii ki bu çalışmanın kısıtı içerisinde bir anlam taşıyor. Genelleme yapmayarak konuşuyorum. Daha farklı konuşan şeyler de oldu tabii ki. Hani işte mültecilik durumunun vahametinin farkında olan ve işte daha kapsayıcı, ortaklaştırıcı konuşmalar da oldu ama benim için belki de çarpıcı olan yönlerini söylüyorum size şu anda. Özellikle de çocuklardan birinin mesela şey demesi, sen işte bir arkadaşını görüyorsun, Suriyeli kimlikteki bir Suriyeli bir arkadaşını gördüğün zaman ne hissediyorsun dediğim zaman o çocuklar kafeste kalmış gibiler dedi ve ben orada böyle çok şaşırdım yani nasıl yani kafeste kalmış gibiler. Her şeyden korkuyorlar ve sürekli kendilerini bir noktaya çekiyorlar, görünmez olmaya çalışıyorlar dedi. Yani temel olarak böyle bir söylem aslında çok fazla şey anlatıyor. Sizin sürekli kaçmaya çalışmanız, görünmez olmaya çalışmanız, kendinizi orada ifade edememenizle ilgili bir şey, belli korkularınızla ilgili bir şey. Ve kendini varlık anlamında, maddi varlık anlamında yok etmeye çalışmakla ilgili bir şey. Çünkü böyle daha az dışlanırsınız ya da farklı olduğunuzu daha az hissedersiniz ya da korktuğunuz için dışarı çıkmazsınız ve bir mekana zincirlenirsiniz. Ve bunun 12 yaşındaki bir çocuğun bunun farkında olduğunu görebilmek temel noktada çarpıcı yani. Hani söz verildiği zaman çocukların birçok şeyin farkında olduğunu görmek çarpıcı. Aslında şey bir ötekilik belirlendiği zaman uzlaşımsızlık ve kavuşumsuzluk çok belirgin bir özellik. Çünkü siz onunla uzlaşamıyorsunuz, kavuşamıyorsunuz ve onu öteki olarak sınıflandırdığınız sürece siz bir fantazmatik bir çerçeve oluşturuyorsunuz. Yani sizin kafanızda o artık belli gerçeklik anlamında değil ama sizin hayal dünyanızın yarattığı şeylerle o kişiyi, o grubu, o bireyi okumaya başlıyorsunuz. Mesela işte şey dedi, bir anne şey dedi, ben dedi onları gördüğüm zaman işte hep suçlu olduklarını hissediyorum. Hep böyle bize zarar verebileceklerini, çocuklarıma zarar verebileceklerini düşünüyorum. Aslında gerçeklikte böyle bir temas kurmamış. Yani bir iletişim kurmamış ama hayal dünyasında yarattığı şey ya da farklı ötekilikle bağ kurarak hayalinde oluşturduğu şey çok başka. Temassızlık böyle bir sonuç da açığa çıkartıyor. Aslında siz kendi insafınıza bıraktığınız zaman çok fazla kötücül sıfat bulabiliyorsunuz. O anlamda mesela bir mülteci Aras bir şey söyledi. O da çok önemliydi. İşte şey dedi, çocuk kendi akranını görünce hastalık sanıyor. Yani kendi akranını mülteci bir çocuğu hastalık sanıyor ve hastalıktan uzak durmalıyım diyor ve mesafe koyuyor. Çocukların da zaten böyle bir söylemi vardı. Yani ben arkadaşım benim silgime dokunduğu zaman, mülteci bir arkadaşım benden silgi istediği zaman ona silgimi verdiğimde silgimi bir daha kullanamıyorum çünkü onu kokacakmış gibi hissediyorum ya da pislendi gibi hissediyorum ya da işte benim silgime zarar verecek diye düşünüyorum deyip mesela direkt hem çocuğun kendisini bir sıfata koyup onun niteliklerinin kendi eşyasına da bulaştığını düşünmesi durumu çok çarpıcıydı. Mülkiyet çok önemli bir şey zaten kimlik inşasında. Aslında mülkiyet derken sadece maddi bir mülkiyetten değil, manevi mülkiyetten de bahsediyoruz. İşte sizin sahip olduğunuz her şey mülkiyettir aslında. Hem maddi mülkiyet hem manevi mülkiyet vardır. İşte sizin belli şeyleri biliyor olmanız, başkalarının bilmiyor olması bile bir mülkiyettir. Sizin sahip olduğunuz bir ayrıcalıktır. O anlamda da gene mülkiyetin çok derin bir yara açtığını görüyoruz. İşte çocuklar aslında var olmanın, önemli olmanın ya da bir şeylere sahip olmanın oradaki yerel halka ya da orada yaşayan insanların niteliklerine göre kafalarında şekillendiriyorlar. Kendilerini buradan da eksiktir okumaya tabi tuttuklarını görüyoruz. Mesela işte çocuğun çantasının farklı olması, yediğinin, içtiğinin farklı olması, giyim kuşamının farklı olması, işte belli kültürel sembolleri biliyor olması, kendisinin bunun dışında kalması bile bir mülkiyetsizlik ve bir işaretlenme biçimi. Farklılığın görünmesi anlamında bir işaretlenme biçimi. O anlamda da bizim varlığımız da bir mülkiyeti temsil ediyor. Mesela işte Dela şey dedi, Suriyelilerin varlığı bizi üzüyor, savaşı hatırlatıyorlar. Bizim temizliğimizi, eşyalarımızı kıskanıyorlar ve bunu söylüyorlar. Siz hiç savaş görmemişsiniz diyorlar. Aslında savaş görmemek de bir kazanımdır yani, bir kaynaktır yani. Hani o da bir eksikliktir. Çocuklar bunu görüyor. Savaş görmeyen bir akranının kendisinden daha ileri aşamada olduğunu düşünüyor. Savaşın aslında onları mülkiyetsizleştirdiğini farkına varıyor. Ve savaş görmemiş kişinin mülkiyet anlamında, kazanım anlamında daha ileride olduğunu görüyor. Ve siz savaş görmediğiniz için bizimle aynı pozisyonda değilsiniz diyebiliyor. Bunlardan bahsettim zaten. Bir başka önemli nokta da şey oldu, aslında kimliğin inşasında medyanın rolü oldu. Çocuklar da bunu ifade etti. Zaten sıkça söylenen şeyler var, hani Suriyelilerin medyadaki inşasına dair zaten sıkça çarpıtma, yanlış bilgilendirme ya da yükleme, çarpıtma gibi belli kategorilerde yanlış ifadeler kullanarak ya da bir bireyin yaptığını gruba mal ederek anlattıklarını, medyada çokça bunu işaret ederek haberler yapıldığını görüyoruz. Çocukların da, ailelerin de bu medyanın gösterdiği bu şeyden, Suriyeli kimlik göstergesinden çokça etkilendiğini görüyoruz. Çocuklarda mesela siz neden Suriyeli arkadaşlarınızı mesafeli olduğunuzu düşünüyorsunuz, farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz, bunu birebir onlarla yaşadınız mı dediğimde hayır cevabını verenler de oldu. Bizim medyada gördüğümüz, haberlerde görüyoruz, sürekli suç işliyorlar, çocuk kaçırıyorlar, işte ya da Suriyeliler sınava girmeden okula gidiyorlar. Başka ne vardı? İşte ekonomik anlamda mesela, işte sürekli yardım alıyorlar, biz yardım alamıyoruz ama onlar alıyorlar dediler mesela. Bu da gene yanlış bilgilendirmeyle ilişkili, haberlerdeki yanlış bilgilendirmeyle ilişkili bir şeydi. Mesela bir başka yetişkin, Türkiye'li yetişkin bir ebeveyn de şöyle dedi. Mesela siz neden bu kadar mesafelisiniz, mesafeli olduğunuzu, farklı olduğunuzu düşünüyorsunuz dediğimde, bizim sahip olamadığımız birçok şeye onlar sahip oldular dedi. Ben bir Kürt olarak hiçbir hakka sahip olamadım. Yıllarca bunun için mücadele ettim. Ama Suriyelilerin kazandığı hakların hiçbirini kazanamadım dedi. İşte ben hastaneye gittiğim zaman bana tercümanlık hizmeti verilmedi ya da hastanede Kürtçe konuştuğum zaman kimse beni anlamaya çalışmadı ama Suriyeli birine tercüman getiriyorlar hastanede dedi. Ya da sağlık kuruluşlarında bazı hizmetlerde Arapça'da yazıldığını ama Kürtçe yazılmadığını söyledi. Bu tarz belli avantajların ya da belli tanımlamalar üzerinden kendilerinin olmayanın bir başkasına da ait olamama durumunu ya da kabullenememe durumunu söylediler. Bu da gene çarpıcı bir şeydi. Ben bunlar için mücadele ettim. Olmadı. Mülteciler geldikten sonra onlara verilmiş imtiyazlar da beni rahatsız etti. Bu bir ikiyüzlülük diyen de çok fazla kişi oldu. Ama dediğim gibi bir ortaklaşma da var. Çocuklardan zaten bu ortaklaşmayı duymak temel anlamda çok önemliydi. Çocukların kendi aralarında bir aslında bir platform kurduklarını görüyorum. Mesela işte biz kendi aramıza gelip, kendimiz bir araya gelip işte nasıl konuşabiliriz onlarla diye düşünüyoruz. Bazen mesela işte bizim aramızda gruplaşmalar oluyor. O gruplaşmalarda biz bazen konuşuyoruz işte Suriyeli arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız diye. Onların nasıl kendimizle iç içe getirebiliriz, birlikte oyun oynayabiliriz diye arkadaşlarımızla bazen konuşuyoruz dedi mesela bir 10 yaşındaki Dela. Şey dedi, mesela savaş onları kötüleştiriyor ve kalplerini kırıyor ve bilmedikleri birçok şey yüzünden onlar bizim arkamızda kaldıklarını hissediyorlar. O yüzden de onları iyileştirmek için, savaşı unutturmak için onlara iyi davranmalıyız dedi. Bu benim için en çarpıcı diyalogdu. Çünkü bunu fark etmiş olması, savaşı unutturmak için arkadaşına destek olması gerektiğinin farkında olmuş olması 10 yaşındaki bir birey için çok önemli bir kazanım. Bunu arkadaşlarıyla paylaşabiliyor olması çok büyük bir kazanım. İyileşmede ortak bir dil oluşturabilmek ya da ortak bir eylem oluşturabilmenin öneminin farkında olması gene çok anlamlı. Sanırım yavaş yavaş bitiyor. Evet. Genel itibariyle ben böyle genel çerçevede anlatmaya çalıştım hani mevzuyu biraz. Eksik kaldığım noktalar olmuş olabilir. Sorularınızla açabiliriz. Şimdi bu kadardı.
Çok teşekkürler Orjan. Özellikle görüşme yaptığın çocuklardan birisinin 12 yaşındaydı sanırım söylediği şeyi aslında sen yani o çocuklar kafeste kalmış gibiler. O kafesi bize kimlik üzerinden kimlikle çocukların ve işte egemen söylemin ürettiği ilişkileri çarpıcı bir biçimde deştin. O kafesi deştin. Çok teşekkürler bu deşme için. Bize ifşa etmiş oldun dolayısıyla. Evet. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz.
Sen geçme. Tabii. Bir iki minik bir şey ekleyebilir miyim? Çağrıştırdı ve aslında sahadan birkaç örnek de aslında tam da bahsettiğin noktalarda hatırladığım için o çocukların da hikayesini paylaşmak istedim. Bilmiyorum hiç yolunuz düşüyor mu ama işte İl Göç İdaresi'ne hiç gittiniz mi bilmiyorum. Yani her şehirde, herhangi bir şehirde ve aslında bir taraftan o kafes kafes kelimesini kullanması aslında o çocuğun bana tam da böyle çok üzerinde düşündüğüm yani vaka çalışırken her gün gittiğim bir yerdi benim İl Göç İdaresi ve İl Göç İdarelerinin genellikle güvenlik sebebiyle bir kısmı demir parmaklıklı oluyor ve aslında zaten yeni doğan kaydı yapmak için de başka bir şehre geçtiyseniz o kimliğinizin ikamet şehrini değiştirmek için de yeni kimlik yani herhangi bir sebeple mutlaka yeni doğmuş sıfır yaş bebekten işte 18 yaşa kadar bütün çocuklar İl Göç İdaresi'ne gitmiş çocuklar aslında ve oralarda aslında bazen yoğunluktan kaynaklı olabilir, bazı yetişkin aksaklıklarından kaynaklı bu ailenin de bir eksik belgesinin olması olabilir ya da sistemin yavaşlığından kaynaklı olabilir. Bazen o çocuk mesela benim tanık olduğum danışanlarımızdan bir çocuğun ben 5 ay her gün hatta bazı geceler orada uyuyarak yani o binanın önünde uyuyarak aslında aylarca böyle geçti yine. Daha sonra o tam da kamu kurumlarıyla ilgili koridorlarda büyüyen çocuklar var. Yani yeni doğansınız, bir şekilde kimliğe erişiminiz yok. Orada tam böyle kimlik mevzusunu konuşurken, hani kişisel olarak da ben böyle özellikle kırsalda yaşadığım dönemde, yani işte kimlikler olmasa, sınırlar olmasa gibi noktasında böyle arkadaş grubumuz içinde tartışırken, kimlik ne demek aslındayı ben mültecilerle çalışmaya başladıktan sonra yüzleştim. Yani varlığınızı gösterebileceğiniz, hatta iyilik halinizi korumak için, işte istismara uğramamak için, insan ticaretine maruz kalmamak için, ölebilmek için kimliğe ihtiyacınız var. Benim için çok inanılmaz bir yüzleşme olmuştu. Bir ondan bahsetmek istedim. O kafes bende tam da o kamu kurumlarında ya da güvenlik gerekçesiyle yaptığımız demir parmaklıklar arasında ne kadar zamanı geçiyor bu, ne kadar bu çocuk mültecilerin ne kadar vakti geçiriyor ve çocukluklarına dair bunu nasıl anlatacaklarını çok merak ediyorum. Yani o binayı nasıl tasvir edip nasıl hikayeler, nasıl öyküler çıkacak diye. Bir tane birlikte çalıştığımız çocuklardan biri bir sinema etkinliği düzenlemek üzerine konuşurken biz sinemaya gidebilir miyiz demişti. Ve daha sonra kimliğimi alayım değil mi yanıma dedi. Çünkü sinema girişinde sadece Türk kimliklerinin sinemaya girdiğini düşünüyormuş. Ve ama dedi ki bizim o kimliklerden yok, ben yine de sinemaya girebilir miyim? Tam da bu noktada aslında bu haklara erişimle ilgili eğitim, sağlık, temel yaşam ihtiyaçlarını düşünürken bunu aslında bütün mülteciler özelinde ama bugün çocuk konuştuğumuz için çocuk özeline çekerek, yani bu çocukların sosyal haklara erişimi, yani sinemaya gitmeleri, şehirlerdeki kütüphanelere erişmeleri, sergilere gitmeleri, bunlar için de aslında bir savunuculuk yürütmemiz gerekiyor. Tam da onları buluşma noktalarını daha başka kanallardan ortaklaştırmak için, işte sanatla ortaklaştırmak, buluşturmak için başka bir türlü temas noktaları, hiçbir şekilde o hiyerarşik ilişkinin kurulmayacağı ortamlar, kimliğini söylemek zorunda olmadığı ortamları çoğaltmak gerekir diye düşünüyorum. Bir de özellikle altını çizmek istediğim yine bir hikayeden aslında paylaştığın aklıma geldi. Özellikle 15-18 yaş arası hatta 30'a kadar olan genç erkekler ve işte 15-18 yaş arası oğlan çocuklarının hassasiyetlerinin olmaması sebebiyle düştükleri hassas durumdan aslında biraz bahsetmek istedim. Çünkü bir taraftan bütün mülteci durumu, o çocuğun daha da hassas olmaya çalışması ya da okulda öğretmenin onu duyması için kendine bir hassasiyetini arttıran bir hikaye oluşturup bunu neden yaptığını sorduğunuzda öğretmen benimle ilgilensin istedim gibi bir gerekçe söylemesi. Bu noktada engelli olmayan bir çocuğun ama ben şimdi engelli olmazsam işte ailem engelli maaşı alamayacak mı demesi. Bütün burada aslında biz savunuculuğu yaparken, kendimiz vakaya müdahale ya da destek olurken de hassasiyet temelli yaptığımızda, bu dayanıklılıklarına odaklanmadığımızda bambaşka bir şeyle sonuçlanıyor. Bir de bunları kız çocukları için de çarpıcıydı benim için. Türk biriyle evlenmek. Bu durumda aslında bu erken evliliklerle ilgili iki tane kız kardeşle yaptığımız bir görüşme sırasında ama Türk biri beni istedi demişti. 14 ve 15 yaşındaydı kız kardeşler ve bu onlar için çok başka bir statü göstergesiydi. Yani bu ve şunu söylemişti. O kadar güzelim ki abla, beni Türk biri istedi demişti. Bu çok çarpıcıydı. Ve bunu böyle onun için müthiş bir fırsat olarak görmesi. Bir de bu örnekleri paylaşmak istedim.